muhterem dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 9 Şehriver 1401 Hicri Kameri 3 Sefer 1444 ve Miladi 31 Ağustos 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Ekrem Ekşi ile Irak gelişmeleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gelişmeleri ve Afganistan Hidropolitiği isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamiley.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Kırgızistan ve Malezya Milli Günlerini kutladı. İran ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Avrupa Birliği ilerleyen günlerde Viyana'da anlaşma sağlanacağından umutlu. İran ve Türkiye münasebetlerinin derinleşmesine vurgu yapıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a sert uyarıda bulundu. Ve Irak parlamentosunda 3 günlük yas ilan edildi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Kırgızistan ve Malezya'nın milli günlerini kutladı. Cumhurbaşkanı Reisi Kazak mevkidaşı Sadir Japarov'a gönderdiği tebrik mesajında bu ülkenin milli gününü kutlarken iki ülkenin her daim siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda karşılıklı menfaatleri çerçevesinde işbirliğini düzeyine geliştirmek için etkin çaba gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca Malezya'nın milli gününü bu ülke kralı Abdullah Rayyaddin Mustafa Billah Şah ve Başbakanı Dato Seri İsmail Sabri Yakub'a kutladı. Reisi mesajında ikili ilişkilerin gelişmesine ve münasebetlerin daha da gelişmesi için sahip oldukları bol imkanlara da dikkat çekti.
İran Dışişleri Bakanı Rus mevkitaşı ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenlediler. Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran ile Moskova münasebetlerinin rayında olduğunu vurguladı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki son durum, Viyana görüşmeleri, Libya, Suriye, Astana süreci, Afganistan, Yemen, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. İki bakan yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Moskova ziyareti sırasında Ukrayna ile ilgili Avrupalı liderlerden birinin yolladığı mektubu Rus mevkidaşına ilettiğini söyledi. Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Emir Abdullahyan, Moskova temaslarında Ukrayna krizi ve Zaporijya nükleer santralinin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve nükleer deneyime sahip İran'ın Zaporijya tesise yardım sağlamaya hazır olduğumuzu aktardık dedi. Emir Abdullahyan, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için Viyana'da yapılan müzakerelere ilişkin şunları kaydetti. 2015 tarihli nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için güvenilir garantilere ihtiyacımız var. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan siyasal tutum sergilemek yerine teknik çerçevede hareket etmesini istiyoruz. İran'ın nükleer programıyla ilgili yaptırımların kaldırılması konusunda iyimserim. Viyana müzakerelerin amacı istikrarlı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varmaktır. Amerika tarafı gerçekçi davranır ve mevcut metni daha güçlü hale getirirsek anlaşmaya varmak çok uzak olmayacaktır. Hüseyin Emir Abdullahyan, Irak'ın son durumu ile ilgili olarak Irak konusunda Moskova ile aynı vizyona sahibiz ve bu ülkedeki durumun bir an önce normale dönmesini umuyoruz ifadesini kullandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran politikasını eleştiren Emir Abdullahyan, nükleer programımızla ilgili olarak İran'a yönelik yapılan yeni suçlamaları kabul etmiyoruz diye konuştu. Sergey Lavrov da ülkesinin İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını desteklediğini söyledi. Tahran-Moskova ekonomik ilişkilerine dair Lavrov, İran ile serbest ticaret bölgesi oluşturmaya çalışıyoruz dedi.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, ilerleyen günlerde Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerde sonuç elde edilebileceğini belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell bugün yaptığı açıklamada gelecek birkaç gün içinde Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerde sonuç elde edileceğini temenni etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bugün Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Moskova'nın Tahran'ın yaklaşımını desteklediğini işaretle İran ve Rusya arasında kapsamlı ilişki belgesi üzerindeki çalışmalara nihai anlaşmada olduğunu vurgularken, İran Dışişleri Bakanı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelere işaretle İran'ın sürdürülebilir anlaşmaya varmak için ciddiyetinin altını çizerek Amerika'nın gerçekçi davranması halinde anlaşma elde edileceğini kaydetti.
Rusya'nın Viyana'da Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, İran'daki nükleer tesislerde yasa dışı faaliyetler yapılmadığını bildirdi. Rusça yayınlanan İzvestiya gazetesine konuşan Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Batı'nın İran iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Batı'nın 2003'ten önce İran'ın tesislerinde bulunan uranyum parçacıkları ile ilgili endişelerinin çoğu asılsız. Şu anda bu tesislerde yasa dışı faaliyetler yapılmamaktadır dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'ndaki İran dosyasına ilişkin Ulyanov, bu konunun yönetim kurulunun gündeminden çıkarılması için İran yöneltilen temel sorunlara elinden geldiği kadar cevap vermeli ifadesini kullandı. Ulyanov, İran-Viyana müzakerelerinde yer alan ve Ajans Yönetim Kurulu üyesi olan Batı ülkelerine güvenmiyor, bunun bazı nedenleri var açıklamasını yaptı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin Haziran 2021'de Ajans Yönetim Kurulu'na sunduğu raporda İran'ın Turguzabad, Veramin ve Merivan'da keşfedilen uranyum parçacıkları ile ilgili ajansa ikna edici bir yanıt vermediği ileri sürülmüştü. Ajans Yönetim Kurulu'nda 8 Haziran'da yapılan oylamada 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edilmişti.
İslam Devri Muhafızları Donanması'nın Amerikan insansız botunun kontrol edilmesi ve çekilmesi adlanında zamanında harekatı, nakliye güzergahının güvenliğini sağlarken son haftalarda birkaç kez meydana gelen olası bir kazayı önlemeyi başardı. Salı günü navigasyon iletişimi kesilen bir adet Amerikan insansız gemisi Devri Muhafızları Donanması'na ait destek gemi tarafından kontrol altına alınarak çekildi. Ancak Amerikan donanması Hollywood anlatımı ile gerçekleri ters göstererek bu olayı bir destan gibi aktarmaya çalışarak başarısızlıklarının üstünü örtmeye gayret gösterdiler. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerikan savaş gemisinin bölgedeki varlığı ve güvenlik ve risksiz navigasyon konularının izah edilmesine rağmen söz konusu gemi destek gemi komutanının kararı ile serbest bırakıldı.
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Türk mevkidaşı ile yaptığı görüşmede ikili münasebetlerin derinleşmesine vurgu yaptı. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mir Ahmedi, Türk mevkidaşı Tayyip Sabri Erdal ile Tahran'da yaptığı görüşmede İran ve Türkiye münasebetlerini çok yapıcı ve ileriye doğru niteledi. Mir Ahmedi, Türk mevkidaşı ile görüşme maddelerini işaretle bu oturumda sınır konuları, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, tutuklu takası gibi çeşitli konuları Türk yetkilileri ele aldığını kaydetti. Yetkili ayrıca İran ve Türkiye'nin güvenlik ve kolluk alanlarındaki işbirliğini geniş niteledi.
İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'in İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri'nin daveti üzerine Tahran'a geldiğini belirtti. Vahidi doğal olarak İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında birçok ortak konu var. Dolayısıyla üçüncü tarafların iki ülke arasındaki iyi ilişkilere müdahale etmesine izin verilmemeli dedi. İki ülkenin ilişkilerine yönelik komplolar olduğunu ve üçüncü tarafların yanlış anlaşılmalar yaratmaya çalıştığını belirten Baydı, bu konu İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çıkarına değil ifadesini kullandı. Kapsamlı stratejik ilişkileri olan İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bölgede iyi bir geleceğe sahip olabileceğini vurgulayan Baydı, Azeri yetkiliyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede bir dizi idari ve operasyonel konu ve uyuşturucu ile mücadele ve benzer konularda koordinasyon sağlaması hakkında fikir alışverişinde bulunduk ifadelerinde bulundu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakri Kani, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS Plus hakkında açıklama yaparak, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS Plus'a katılımının İran'ı uluslararası kararlara ortak yapacağını söyledi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü ile BRICS Plus'a katılımını ülkemizi uluslararası siyasi, güvenlik ve ekonomik karar almalara ortak yapabileceğini söyledi. İran Brezilya 11. Siyasi İstişare Toplantısı çerçevesinde Tahran'a gelen Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Kenneth Noberga ile bir araya gelen Bakri, Brezilya'nın meslektaşı ile ikili bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı. Avrupa'daki savaş dahil uluslararası son gelişmelere işaret eden ve İran'ın savaşa karşı olmasına vurgu yapan Bakri, tek taraflılık eylem sahasını değiştirmiş ve şu an küresel yeni düzenin gerekliliklerini belirleyen çok taraflı dünyadır. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü ile BRICS Plus'a katılımı, ülkemizi uluslararası siyasi, güvenlik ve ekonomik karar almalara ortak yapmakla birlikte uluslararası arenada çok taraflılık cephesini güçlendirir diye belirtti. İran'ın Brezilya, Rusya, Çin ve Hindistan gibi küresel çok taraflılığın kolları ile ilişkilerinin bundan sonra sadece Tahran'ın Brezilya, Moskova, Pekin ve Yeni Delhi ile ikili ilişkileri ile sınırlandırılamayacağını kaydeden Bakri, İran'ın Brezilya ile ilişkileri iki ülkenin çok taraflılıktan kaynaklanan yeni düzendeki konum, rol ve sorumluluğu kapsamında tanımlanmaktadır değerlendirmesinde bulundu. Brezilya Dışişleri Bakan Yardımcısı Noberga da bu görüşmede yaptığı açıklamada İran'ın siyasi ve ekonomik güç ve kapasitelerine değinerek Brezilya olarak uluslararası işbirliği ve iletişimi artırmayı ve çok taraflılığı yaygınlaştırmayı hedefliyor ve ekonomik yaptırımlar dahil tek taraflılığı reddediyoruz dedi. İran ve Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişmesini umduklarını dile getiren Brezilyalı yetkili, iki ülkenin tüm siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakan Yardımcısı Halid El Alic, Suriye İran Halk Dostluğu Derneği Başkanı Hasan Şahisi ile görüştü. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre bu görüşmede petrol ve doğalgaz alanında işbirliği konuları ele alındı. El Halic, sismik araştırma, kazı, petrokimya maddeleri ve petrol hizmetleri alanındaki taramanın önemini vurguladı. İran tarafı sondaj, keşif, kazı ve petrokimya alanında ortak şirketin kurulması için teklifte bulundu. Toplantıya Suriye Petrol Kurumu Müdürü ve Suriye Petrol Müdürü de katıldı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 47 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1462 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143.867'ye, vaka sayısı ise 7.528.961'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1082'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.296.683'e ulaştı açıklaması yapıldı.
Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri üsse roketli saldırı düzenlendi. Irak'ın kuzeyinde Duhok vilayetinde yer alan Bamerni askeri üssü güdümlü roketlerle hedef alındı. Yayınlanan videoda füzenin üstteki bir buldozere isabet ettiği görülüyor. Saldırının hangi grup tarafından yapıldığı bilinmezken PKK'ya bağlı gerilla TV saldırıya ilişkin videoyu paylaştı. Irak'ın kuzeyindeki Türk üslerine yönelik saldırılar Türkiye'nin doğukta bir tatil yerine düzenlendi ve 9 kişinin öldüğü ve 23 kişinin de yaralandığı saldırının ardından artmıştır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı askeri girişimleri konusunda uyardı. Yunanistan'ın Türk savaş uçağına radar kilidi atmasına sert tepki gösteren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege'de uluslararası hava sahasında NATO görevi icra eden F-16 uçaklarımıza Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırıldığı Rus menşeli S-300 hava savunma sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık tüm ülkeleri, tüm üyeleriyle NATO'ya yapılmış demektir. Yunanistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak aslında bize değil NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur dedi. Yunanistan yönetimi Türkiye'nin radar kilitlenmesine ilişkin açıklamasına gösterdiği tepkide savaş uçaklarınca takibin uluslararası kurallar çerçevesinde yapıldığını bildirdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konsey Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına başladı. Aliyev temasları kapsamında Michel ve Paşinyan ile üçlü toplantıda bir araya geldi. Dördüncü kez gerçekleştirilen görüşmenin gündeminde Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması ile ilgili komisyonlarda müzakerelerin yapılması konuları yer alıyor. Ayrıca Mayın sorunu da dahil olmak üzere insani meseleler, Ermenistan'daki Azerbaycan Cumhuriyeti halkına ait toplu mezarlar, tarihi ve kültürel anıtların durumunun ele alınması bekleniyor. Aliyev ve Paşinyan, AB Konsey Başkanı Charles Michel'in ev sahipliğinde 14 Aralık 2021'de 6 Nisan ve 22 Mayıs 2022'de Brüksel'de bir araya gelmişti.
Irak Parlamento Başkanı son günlerde Bağdat'taki olaylarda hayatını kaybedenler için parlamentoda 3 günlük yas ilan etti. Irak Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi bugün yaptığı açıklamada temsilcilerin talebi üzerine ve son 2 günde Bağdat'taki olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için parlamentoda 3 günlük yas ilan etti. Halbusi ayrıca Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'den Irak'ta ulusal yas ilan etmesini istedi. Bağdat'ta son 2 günde çıkan çatışma ve olaylarda en az 30 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 700 kişi yaralandı. Olayların tırmanmasının ardından Sadr Hareketi lideri dün yaptığı bir konuşmada Irak halkından özür dileyerek taraftarlarının yeşil bölgeden çekilmesi için bir saatlik süre verdi. Sadr'ın konuşmasının ardından taraftarları derhal yeşil bölgeyi terk ettiler.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, üye ülkelerin Rusya ile imzalanan vize kolaylaştırma anlaşmasını tamamen askıya almak üzere siyasi düzlemde uzlaşıya vardığını duyurdu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında açıklamada bulunarak üye ülkelerin Rusya ile 2007'de imzalanan vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya alma konusunda mutabık kaldığını belirtti. Borrell yaptığı açıklamada siyasi düzlemde anlaştık, bu hukuki bir metin değil ama bir şeyler yapılması gerektiğine karar verdik ve bu nedenle siyasi olarak anlaştığımız şeyi somut olarak özetlemeye çalışayım. Öncelikle Avrupa Birliği Rusya'nın tamamen askıya alınması ifadelerini kullandı. Borrell, kararın Avrupa Birliği üye ülkelerin tarafından verilen yeni vizelerin sayısını önemli ölçüde azaltacağını da sözlerine ekledi.
Rusya Avrupa Birliği'ne Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden gaz sevk etmeyi durdurdu. Gaz işlemi 3 gün sonra yeniden başlayacak. İtalyan ANSA Ajansı Gazprom'un Avrupa Birliği'ne Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden gaz sevk etmeyi tamamen durdurduğunu bildirdi. Bu sabah saat 5'ten itibaren gaz akışının tamamen durdurulduğu ifade edilen haberde önceden duyurulan kapatma 3 gün sürecek. Gazprom'un açıklamasına göre Portova istasyonunda halen çalışmakta olan tek gaz kompresör ünitesinin onarımı işleri için gaz kesildi denildi.
Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Sergeyevich Gorbaçov, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Mihail Gorbaçov 1931'de Kuzey Kafkasya'da doğdu, 1952'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı, 1985 yılında ise partinin genel sekreterliğine getirildi. Gorbaçov'un yeniden yapılanma ve açıklık adını verdi. Reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirdi. Ancak bu reformlar Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Muktada Sadr ve Irak'taki olaylar ile ilgili. Irak önceki gün şiddetli olaylara sahne oldu. Bu durum Sadr hareketi lideri Muktada Sadr'ın siyasi tavırlarından kaynaklandı. Ancak Sadr daha sonra yaptığı açıklamada Irak halkından özür dileyerek taraftarlarını yeşil bölgeden çekilmeye davet etti. 29 Ağustos tarihinde Iraklı Müslüman Şiilerin taklit mercilerinden Ayetullah Seyyid Kazım Hüseyin-i Hairi yaptığı açıklamada hastalığı ve yaşlılığı yüzünden Şii taklit mercilinden feragat ettiğini duyurdu. Taklitçilerinin büyük kısmını Sadr taraftarlarının oluşturduğu Ayetullah Hairi açıklamasında zımni olarak Sadr'ın Irak'ta kaos ve kargaşa çıkarma eylem ve girişimlerini eleştirerek Sadr şehitlerinin ismini kullanarak Irak halkı arasında anlaşmazlık çıkaranların Sadr hareketinden olmadığını belirtti. Ayetullah Hairi'nin bu açıklamasına Muktada Sadr derhal tepki gösterdi. Sadr, Ayetullah Hairi'yi sert şekilde eleştirerek Irak'taki siyaset arenasından çekildiğini duyurdu. Sadr daha önce birkaç kez aynı kararı almış ancak buna bağlı kalmamıştı. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandığı Irak'taki yeni olaylarla ilgili söylenecek birkaç önemli konu var. Birincisi şu ki, Muktada Sadr'ın Irak'ı kaos ve kargaşalara doğru yönlendireceği tahmin edilir bir durumdu. Nitekim Sadr'ın Haziran ayında siyasi faaliyetten çekilmesi de siyasi gruplara ülkeyi yaşadığı siyasi tıkanıklıktan çıkarmaya izin vermek amacıyla değil, rakiplerine baskı yapmak ve ülkede sokak eylemlerini kullanmak suretiyle yeni siyasi düzenin kurulmasına engel olmak içindi. Parlamento ve Yüksek Yargı Konseyi binalarına son haftalarda yapılan saldırılar da bu doğrultudaydı. Kendi çıkarlarını ulusal çıkara tercih eden Sadr, menfaatlerini daha fazla kaos ve kargaşa çıkarmakta görüyor.
Sadr ilk açıklamasında siyasetten çekildiğini duyururken taraftarlarını kaos ve olay çıkarmaktan sakındırmadı. Ancak bir gün sonra yaptığı açıklamada taraftarlarına yeşil bölgeden çekilmeleri için bir saat süre verdi. Bunun ardından Sadr taraftarları yeşil bölgeden hemen çıkmaya başladı. İkinci konu ise Sadr'ın son bir haftada en azından Irak'ta siyasi müttefiklerini kaybedecek şekilde hareket ediyor olmasaydı, Yüksek Yargı Konseyi'nin saldırı ve tüm siyasi grupların çekilmesini isteyen çağrısı, Sadr'ın Kürt ve Ehl-i Sünnet müttefiklerinin bile onun girişimlerini eleştirmesine yol açtı. Ayetullah Hayri'nin Sadr'ı eleştirmesi ona yönelik baskıyı artırdı ve pratikte Sadr kendini zayıf konuma düşmüş olarak gördü. Ve son konu şu ki, Irak'ın evvelsi gün iç çatışmalar ve olaylara sahne olması, Sadr'ın eski müttefikleri başta olmak üzere Irak'taki resmi kişi ve şahsiyetler tarafından kabul edilir bir durum olmamasıdır. Bu olaylardan sadece terör örgütü, IŞİD kalıntıları, Baas Partisi gibi karşıt gruplar yararlanıyor. Sokaklarda eylem düzenlemeyi diretmek, Irak vatandaşlarının Sadr hareketinin siyasi hırçınlığının esas kurbanı olmasına yol açtığı gibi bu hareketin menfaatlerini gerçek anlamda temin etmiyor ve hatta Irak'ın toprak bütünlüğü ciddi şekilde tehdit ediyor. Sadr'ın Irak'ta son günlerde yaşanan olayların ardından sonunda taraftarlarını yeşil bölgeden çekilmeye davet etmesi olumlu bir gelişme sayılıyor. Nitekim Hadi Amiri yaptığı açıklamada Sadr'ın bu kararını cesurca bir karar şeklinde niteledi. Irak'ta durum artık normale dönmeye başlamıştır. Bundan sonra Irak'taki siyasi tıkanıklığın nasıl çözüleceğini ilişkin olarak ülke liderlerinin açıklamalarına göre diyalog şarttır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerikan askerlerin Afganistan'dan çekilmesinin birinci yıl dönümü konusunda. Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Beyaz Saray'ın 20 sene işgal boyunca başarısız karnesini incelemek yerinde olacaktır. Amerika 2001 yılında terörle mücadele bahanesiyle Afganistan'ı işgal etti ve 20 sene bu işgal sürdü. İşgal Afganistan halkı için kötü miras geride bıraktı. Öyle ki bu işgalin geride bıraktığı etkiler onlarca sene sürecektir. Amerika ve müttefikleri El-Kaide ve Taliban'ı yok etmek bahanesiyle 20 sene Afganistan'da kaldılar. Ancak bu işgal senelerde radikalizmle mücadelede Amerikan güçleri ve müttefikleri başarılı olmadı. Tam tersine IŞİD gibi teröristlerin faaliyetlerinin artması için zemin sağlandı. Amerika ve NATO'daki diğer müttefikleri ülkede terörizmin ve radikalizmin artmasına sebebiyet verdikleri gibi Afganistan'ın altyapısını sonuçsuz savaş yıllarında yok edip binlerce masum insanı katlettiler. Ülkede ayrıca bu senelerde uyuşturucu üretimi ve transiti de kat kat arttı. İran Cumhurbaşkanı Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazimi Kumi yaptığı bir açıklamada Amerikalıların 20 sene Afganistan'ı işgal edip bu ülkenin altyapısını yok ederek geniş çaplı katliamlar yaptığını belirtti. Bu durum İran İslam Cumhuriyeti yetkililerince defalarca eleştirilmiştir. Nitekim İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Afganistan konusundaki özel temsilcisi Hasan Kazimi Kumi, geçtiğimiz günlerde İrib Kanal 2 televizyona verdiği demeçte, Amerikalıların Afganistan'da varlıkları süresince terörle mücadele etmezken, üstelik terör ve terörizmin yayılmasına zemin oluşturduklarını belirtti. Üstelik terör ve terörizmin yayılmasına zemin oluşturduklarını belirtti. Kazimi Kumi açıklamalarının devamında şunları söyledi. Afganistan'daki güvensizliğin önemli bir bölümünden Amerikalıların bizzat kendileri sorumluydu. Amerikalılar 20 yıllık işgal süresince terörist grupların Afganistan'a girişine zemin sağladı.
Yetkili sözlerinin devamında Amerikalıların hiçbir yerde terörizme karşı savaşmadığını, hatta Amerikalılar çekildikten sonra IŞİD'in ortaya çıktığına tanıklık ettiklerini işaretle gelinen aşamada Amerikalıların yaptığı yardımlarla IŞİD yöneticileri ve komutanlarının gizli şekilde Suriye ve Irak'a ve oradan da Afganistan ve Yemen'e gidebileceğini ifade etti. Avrupa Birliği ve müttefiklerinin Afganistan'daki askeri varlığının sonlarına doğru yaşanan önemli mesele, Amerikan ve NATO güçlerinin skandal şekilde Afganistan'dan çekilmesi veya başka bir deyişle Afganistan'dan adeta firar etmesiydi ki Afganistan'da merkezi yönetimin dağılması ve ülkede IŞİD'in büyümesine ve son bir yılda birçok kanlı saldırı ve bombalama eylemi yapmasına yol açtı. Aslında Taliban'ın iktidara gelmesi ve Trump'ın Doha'da Şubat 2020'de imzaladığı barış anlaşmasından sonra Amerikan Başkanı Joe Biden hiçbir şey kazanmadan Amerika'ya Vietnam Savaşı'ndan daha kötü olan bu işgale son vermek zorunda kalarak sonunda Amerikan güçlerinin Ağustos 2021'e kadar bu ülkeden çekilmesi için talimat verdi. Böylece batılı güçler Afganistan'dan firar etmiş oldular. Gelinen aşamada hiçbir ülkenin iktidarını tanımadı. Taliban yönetimi altındaki Afganistan'da vatandaşların durumu oldukça kötüdür. Birleşmiş Milletler ve ilgili örgütler defalarca bu ülkenin kötü ekonomik, toplumsal ve insani durumu hakkında uyarıda bulunmuştur. Terör örgütü IŞİD'de bu şartlar altında Afganistan'daki faaliyetlerini artırmış ve defalarca Şii Müslümanların camileri, okullar ve diğer mekanlarına yönelik kanlı saldırılarda düzenlemiştir. Afganistan'da Amerika'nın 20 sene süren işgalinin tüm bu sonuçlarına rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulmasına ilişkin yaklaşımı, ülkede krizin azalması ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayabilecek bir stratejidir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Iraklı siyasi şahsiyetler, gruplar ve partiler Sadr Hareketi'nin siyasi çıkmazı yönelik inisiyatifine tepki göstererek bu girişimin çözüme yönelik olmadığını ve sırf ihtilafları arttıracağını ve aynı zamanda siyasi çıkmazı da devam ettireceğini belirttiler geçtiğimiz günlerde. Irak erken parlamento seçimleri 10 Ekim 2021'de düzenlendi değerli dinleyiciler. Şimdi ise bu seçimler üzerinden 10 ayı geçmesine rağmen hala yeni kabine de belirlenmemiştir. Parlamentoya kimi siyasi grupların yaptığı peş peşe baskınlar ve parlamentoyu feshettirme çabaları durumu daha da karışık hale getirmiştir. Bu bağlamda bu siyasi grupların imajları da bir tür zedelenmiş oldu. Son günlerde Irak'la ilgili çok hararetli ve aynı zamanda üzücü haberler gündeme yansıdı değerli dinleyicilerimiz. Biz komşumuzda olup biten olayları, özellikle son günlerde yaşanan bu olayları gözden geçirmek istiyoruz sohbetimizde. Bugünkü röportajımızda siyasi analiz ve aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Kemal Ekşi'nin babası Sayın Ekrem Ekşi bizimle birlikte. Ekrem Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Irak'la ilgili siz de haberleri muhakkak duydunuz. Gündem çok sıcak. Özellikle zamanlama açısından Hüseyin-i Erbain'e yaklaştığımız bir sırada bu olayların meydana gelmesi çok dikkat çekici Sayın Ekrem Bey. Siz Saat Hareketi'nin bu inisiyatifini ve girişimini nasıl değerlendirirsiniz? Siyasetle ilgili olup olmadığı yönünde bazı şüpheler var. Siz ne diyorsunuz buna efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Ya öncelikle gerçekten özellikle Erbain'e yakın bir dönemde, Muharrem ayında, Sefer ayında böyle bir olayın gerçekleşmesi gerçekten çok üzücü bir olay. Ki Muharrem ayında insanlar birbirlerini kırmamak için ellerinden geleni yaparlar. Özellikle Muharrem ayında ve diğer 3 tane ayla beraber haram aylardır. Bu aylarda insanlar savaşmazlar, birbirlerini öldürmezler. Ama maalesef ki kendinin dini eğitimi olduğu söylenilen, hatta Muktada Es-Sadr'ı biraz geri gidersek savaş yıllarında Amerika'nın o saldırılarında Muktada Es-Sadr'ı insanlar ayakta alkışladılar tabiri caizse. Ama ne olduysa, ne değiştiyse, ne şey yaptıysa bu son birkaç yılda Muktada Es-Sadr'da değişik olaylar gerçekleşiyor. Bir bakıyorsunuz ben siyasete girmeyeceğim diyor, arkasından siyasete giriyor. Bakıyorsunuz kalkıyor tutuyor ülkenin en mükemmel örgütünü, ülkeyi en iyi şekilde savunan isim vermeden silahları bırakın oradan başka kimse de silah olmasın deyip bir şey yapıyor. Ve en son olaylarda, yaşanan olaylarda, çok üzücü geçen olaylarda 30'a yakın belki de daha fazla insan hayatını kaybediyor. Peki Muktada Es-Sadr'a sorarlar, senin mektebinde, senin bu inandığın mektepte taklit merceği diye bir kurum var. Sen bu taklit merciğine hiç danıştın mı? Bu taklit merciğinden izin aldın mı? Bu gibi haylazlıkları, bu gibi haddi aşan olayları yaparken. Ülke zaten kaosta. Ülke yıllarca savaşlar içinde, savaş içinde geçirmiş. İki defa Amerika'nın taarruzuna muhatap olmuş.
Evet.
Ve en son IŞİD'iydi vesairesiydi, birçok problemler yaşamış. Dolayısıyla insan ister istemez düşünüyor. Muktedir Esra'dır bunları kendi başına mı yapıyor, yoksa evet, birilerini direkt...
Yani perde arkasında bazı ellerin bulunup bulunmadığı yönünde de iddialar var. Demin sizin ifade etmiş olduğunuz bu cümleyle ilgili acaba dışarıdan yönlendiriliyor mu? Yani Şia Müslümanlarına karşı özellikle bir hareket var mı gibi bazı yani iddialar geldi gündeme.
Kesinlikle.
Yani evet, Erbayin etkinliğini hedef almış olabilir mi sizce?
Bence Erbayin etkinliğini hedef almış olsa bile bu daha bence daha yüce bir hedefe doğru şey yapıyorlar yani kendileri açısından. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi elhamdülillah İslam Cumhuriyeti bölgede artık küresel bir güç. Bölgede istediği şekilde İmam Hameney'in liderliğinde, önderliğinde ve o güzel kuruluşlarıyla beraber, direnişlerle beraber bölgede küresel bir güç. Bu biliniyor. Ve bölgede Şia artık sevilmeye başlanıldı. Ama ne hikmetse Ehl-i Beyt Mektebi bugünlerde kendi içinde kendisiyle savaşıyor. Dolayısıyla Erbayin hedefinden, yani Erbayin belki olayın bir parçası olabilir. Ama bence şey daha yüksek. Hedefleri daha yüksek diye düşünüyorum.
Tahran Radyosu.
Şimdi bir başka mesele de Irak'taki bu azınlıkların istekleriyle ilgili Sayın Ekrem Bey. Şimdi bu azınlıkların istekleri siyasette ne kadar etki bırakmıştı sizce? İster meclisin performansı olsun veya başbakanlık, bu kurumların, bu devlet erkanlarını acaba etkiliyor mu bu istekler? Yani makul bir şekilde gündeme geliyor mu sizce?
Yani aslında etkilemesi lazım. Sonuçta orada yaşayan topluluklarsa kendilerini bir şekilde, nasıl İslam Cumhuriyeti'nde her bölgeden, bildiğim kadarıyla yanlışsa düzeltin, yani Ermenisinin, Yahudisinin, azınlıkların, birçok azınlığın bile, hatta Müslümanların orada birçok, atıyorum 100 bin kişi Müslüman olan bir yerden bir tane milletvekili çıkarken, işte 10 tane Ermeninin veya Yahudinin olduğu yerden bir tane milletvekili çıkabiliyor. Dolayısıyla siz azınlıklarla da, sonuçta sizin ülkenizde yaşayan insanlar size tabi, sizin cumhurbaşkanlığına, sizin başkanlığınıza, sizin meclisine tabi insanlar, aynı hakları, evrensel olan aynı hakları onlara da vermek zorundasınız tabii ki.
Doğrudur. Şimdi Türkiye'den bu olaylar nasıl takip edildi Ekrem Bey? Yani Türkiye'nin bakış açısı Irak'ta yaşanan bu olaylarla ilgili nasıldı son günlerde?
Yani siz de biliyorsunuz ki yani Türkiye'de bu olayları 3-5 kişi haricinde takip eden fazla insan yok. Çok da fazla yani enterese etse de onları çok fazla da kamuoyuna duyurmuyorlar. Ama halk bazında bireysel olarak özellikle mektebi, Ehlibeyt Mektebi mensupları tarafından hayret ve üzücülükle takip ediliyor. Çünkü sonuç itibariyle her şeyi bir kenara bakın. Müminlerin birbirini katletmesine kadar varacak vahim olaylara ulaşıyoruz. Bu da tabii ki bizleri çok üzüyor. Yoksa Türkiye'de dediğim gibi siyasi arenada fazla bir şey yapmıyor. Yapsa bile dediğim gibi medyaya yansımıyor.
Doğrudur. Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Ekrem Bey.
İnşallah sağlıklı olmuştur. Teşekkür ederim.
Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.
Allah'a emanet olun.
Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Irak'ta son günlerde yaşanan olayları gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in ulusal uzlaşı sağlandığı takdirde erken seçim yapılmasının ülkedeki siyasi krize bir çözüm olacağına inandığını vurgulaması, Ürdün'ün Irak'ın istikrarının bölge güvenliğinin temel ayağını oluşturduğunu belirterek bu ülkeyle mutlak dayanışma mesajı vermesi gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Bahreyn şiirlerinin lideri Şeyh İsa Kasım, Manama'da bir Yahudi mahallesi inşa edilmesinin vatanın tarihini çarpıtmak ve Bahreyn halkının haklarını inkar etmek olduğunu belirtti. Şeyh İsa Kasım şu açıklamalarda bulundu. Bahreyn hükümetinin Manama'da inşa etmeyi planladığı Yahudi mahallesi, İslam ve Arap kimliğinin yerine konmak istenmektedir. Manama'daki Yahudi mahallesi getto kurmak vatanın tarihini çarpıtmak ve asıl vatandaşların asaletine dair belgeleri ve kanıtları silmek aynı zamanda siyasetin suç ortaklığıyla işgalinin ve kapılara işgalcileri açmak demektir. Bütün bunlar Bahreyn halkına karşı bir suçtur ve onları topraklarından, haklarından mahrum bırakmaktır ve bu eylem sadece hükümetin halk ve ülke üzerindeki temelsiz mülkiyet iddiasıyla bağdaşmaktadır ve millete, dine, hakikat mantığına ve insanlığın hürriyetine aykırıdır. Bu, halkı temel güç kaynağı olarak gören anayasayı sorgulatan bir hükümet etrafından ve onlar tarafından yapılan açık bir zulümdür. Ali Halife rejimi Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmesinin ardından Manama'yı Yahudileştirerek ve ihanet sınırlarını aşarak Bahreyn halkının çeşitli alanlarda nefes almasının yolunu kapatıyor. Bahreyn'in ilişkilerini normalleştirmesini ihanet sınırlarını aşmış ve iş bu ülkenin başkenti Manama'nın Yahudileştirilmesi boyutuna varmıştır.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde işgalci Siyonist İsrail'in Nablus saldırısında 25 Filistinlinin yaralanması, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen ateşkesini ihlal etmeye sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Siyonistleri Yemen'e yönelik herhangi bir saldırının sonuçları konusunda uyardı. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Siyonistleri açıkça uyararak şu açıklamalarda bulundu. Yemen'e yönelik herhangi bir saldırı sessizlikle karşılanmayacak, bu saldırıya uygun bir cevap verilecektir ve güçlerimiz Yemen lideri Seyda Abdülmelik Husi tarafından belirlenen her seçeneğe hazırdır. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü İsrail'in Yemen'e karşı herhangi bir aptallık yapmaması konusunda uyarıda bulundu. İşgal rejiminin Lübnan Hizbullah'ın askeri gücünden duyduğu korkuya ek olarak Siyonist rejim medyası, Yemen Ensarullah hareketin artan gücünü ve bu rejimin Yemenlilerin gücünden duyduğu korku ve dehşeti de itiraf etti. Siyonist medya şu açıklamalarda bulundu. Yemen Ensarullah hareketi yerel bir örgüt olmaktan çıkıp direniş ekseninin düşmanları için bir tehdit haline gelmiştir. Bu hareketin gücü artmış, tehditlerinin kapsamı genişlemiş, İsrail de bu hareketin tehditleri arasına girmiştir.
Hemşehri gazetesinde Lübnan gelişmelerine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah Merkez Konseyi'nin üyesi Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı meselesinin Amerikan müdahalesinin ülkenin egemenliğine açık bir ihlali olduğunu açıkladı. Hizbullah Hareketi Merkez Konseyi'nin üyesi Nebil Kavuk şu açıklamada bulundu. Hizbullah'ın önceliği çöküşü durdurmak ve halkın acılarını ve sorunlarını azaltmaktır. Ancak Amerikan ve Suudi elçiliklerine bağlı insanların önceliği siyasi çatışma ve ülkeyi siyasi anlaşmazlığa ve çatışmaya sürüklemektir. Nebil Kavuk, Cumhurbaşkanlığı meselesini Amerikan müdahaleleri, Lübnan'ın egemenliği açık bir ihlalidir ve tek bir sonucu vardır. O da bu konuyu karmaşık hale getirmektir. Lübnan, Amerikan Büyükelçiliğinin ve yabancı büyükelçiliklerin Lübnan'ın kimliğini, rolünü ve konumunu değiştirmesine asla izin vermeyecek ve Lübnan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştiren Araplara tabi olacağı gün asla gelmeyecektir, dedi. Hizbullah yetkilisi, Lübnanlıların acılarını ve sorunlarını azaltmak için gerekli ve zorunlu adım, Lübnan'ın çöküşünü ele almak ve krizleri çözmek için tam yetkiye sahip yeni bir hükümet kurmaktır, açıklamasında bulundu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Erdoğan'dan seçim mesajı.
Türkiye ve Suriye istihbarat teşkilatlarının bir araya gelmesi.
İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerine girenemesi
ve Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerginlikler
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'a düzenlediği mitingde son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatiplerimizi hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyorum, dedi. Erdoğan, milletimizin mukaddes değerlerini dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatiplerimizi hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyorum. Sandıktan çıkamayacak olanlar umutlarını bayat senaryolarına bağlamış durumdalar. Sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağıladıkları insanları tehditlerle sindirmek, ürkütmek istiyorlar.
milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak iddialarını yeniledi.
Öte yandan Türkiye siyasetin arenasında 3. ittifak da kuruldu. Buna göre Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi temsilcileri TİP'in ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geldi. 3. İttifak Emek ve Özgürlük İttifakı ilan edildi. HDP öncülüğünde TÖP, EHP, SMF, TİP ve EMEP Kadıköy'de bulunan TİP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. Toplantı esnasında yazılı açıklama yapıldı. Açıklama ile mücadele yöntemlerinden yer alacağı, yol haritasının Eylül'de açıklanacağı duyuruldu. Toplantının ardından 6 siyasi parti ve örgüt kuracakları ittifakın isminin Emek ve Özgürlük İttifakı olacağını açıkladı. Duyuruda Eylül ayı sonunda kitlesel bir halk buluşması ve en geniş demokrasi güçleriyle birlikte Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kuruluşunun ilan edilmesine karar verildi, kaydedildi. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkoru'nun görüşlerini dinliyorsunuz.
Seçim hazırlığı olarak tarif edebildiğimiz bu süreçte artık güçlerin Türkiye'de ittifakların kurulduğu, ittifakların kendi politikalarını, güçlerini, güç birliklerini netleştirmeye doğru adım attığı bir süreci yaşıyoruz ve bunun alttan alta çok daha politik bir değişim şeklinde cereyan ettiğini görüyoruz. Fakat şu gözlem var ki Türkiye'nin temel sorunları çözme noktasında yine iktidar ve işte ilk elden muhalefet diyelim, yani iktidar ve muhalefet, yani işte CHP'nin Deva Partisi ve benzeri kurulan bir ittifak vardır. Ama bu ittifaklar da kurulurken ve hükümet de seçim çalışmalarını yürüyor. Yan gözle de devamlı Kürt nüfusuna, Kürt seçmenine göz dikti. Bunu nasıl yanına çekebileceği hesabını da görmezden edemedi. Çünkü bir gerçeklik, bir realite vardır Türkiye'de. Bu her ne kadar hükümet bunu görmezden gelse bile bir reel durum var ki bu aslında göz ardı edilemeyecek bir gerçeklik vardır. Geçen seçimde işte seçimlerde 6 milyon oy iradesi ortaya konulmuştur. Kürt ittifakı, Kürt öncülüğünde ortaya çıkan bir ittifaklaşmanın yarattığı sonuçtur bu, bir güçtür. İktidar bunu görmezden gelemiyor. Yanına nasıl çekeceğinin de ciddi sıkıntılarını yaşıyor, ciddi krizlerini yaşıyor. Öte yandan ana muhalefet partisinin öncülüğünü yaptığı, yani resmi ana muhalefetin öncülüğünü yaptığı bir grup ortaya çıktı ki bunun Türkiye açısından ileri sürdüğü reçetelerin de halk tarafından çok da ciddi anlamda, çok da büyük bir coşkuyla benimsenmediğini görüyoruz. Yani öyle bir durum yok. Israrla öyle bir söylem ileri sürülerek seçmen üzerinde bir baskı oluşturulmaya çalışılsa da seçmen bayağı politik bu süreçte. Türkiye seçmeninin Türkiye tarihinde olmadığı kadarıyla politikleştiğini görebiliyoruz. Sokak nabzını tuttuğumuzda, sokakta ki konuşmaları basında da izlediğimizde bunu çok net görebiliyoruz. Ciddi bir politik kitle, ciddi bir politik nüfus ortaya çıkmıştır Türkiye'de. Türkiye'nin bütünü açısından bunu söyleyebiliriz. Bu durumda iktidarın özellikle bunu görmeden bir politika yürütmesi kadar ciddi bir yanılgı olmayacaktır. Bunu kendileri de aslında çok iyi biliyorlar. O açıdan Kürt nüfusunu nasıl yanına çekebileceğinin ciddi derin hesabı içerisindedirler.
Sayın Mehdi Tanrıkulu'ya teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçtiğimiz hafta Türkiye ile Suriye yönetimiyle görüşmelere ilişkin tartışmalar sürerken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük ile Moskova'da gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi. Öne sürülen iddiaya göre Muhaberat Başkanı Memlük, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi için bir takvim belirlenmesini talep etti. Fidan ise Türkiye adına Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge talebini yineledi. Londra'dan yayın yapan Suudi gazetesi Şark Al-Evsat'in haberine göre Türkiye ile Suriye arasında görüş aralıkları öne çıkmasına rağmen Rusya'nın iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi. Habere göre Putin, Esad ve Erdoğan'ı birbirlerini iyi de tanıyan istihbarat başkanlarını Temmuz ayında Moskova'da yapılacak bir dizi gizli görüşmeye göndermeleri için ikna etti. Görüşmelerin kısmen Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu tarafından yönetildiği, Memlük ile Fidan'ın karşılıklı olarak uzun ve uç noktalara uzanan bir talepler listesi sunduğu belirtildi. Suriyeli Memlük, Ankara'nın 2018 yılında Soçi'de Erdoğan ile Putin arasında varılan anlaşmaya uyulmasını, Halep-Lazkiye yolunun açılmasını ve Suriye topraklarından çekilmesinin tamamlanmasını talep etti. Fidan'ın ise YPG ve PKK'ya karşı işbirliğiyle siyasi çözüm için çalışma talebinde bulunduğu belirtildi.
Uluslararası ilişkiler uzmanı ve Marmara Üniversitesi akademisyeni ve önde gelen gazetecilerinden Barış Dostlar'a göre Erdoğan hükümetinin Ankara-Şam ilişkilerini normalleştirme çabası çaresizlikten ve zorunluluktandır ve Cumhurbaşkanı yanlış politikalarından bedelini ödüyor. Dostlar şöyle devam ediyor. Erdoğan'ın ekibi Beşar Esad'ın gücünü ve popülaritesini anlamakta hata yaptı. Erdoğan Esad'ın Suriye'deki etkisini hafife almıştı ve her zaman onun halk desteğine sahip olmadığını varsayıyordu. Barış Dostlar, Erdoğan hükümetinin başta Suriye olmak üzere komşu ülkelere yönelik hatalarına da dikkat çekerek şunları söyledi. Türkiye bunu resmen yaşadı ve şimdi Türkiye'nin gelecek nesilleri yıllarca Erdoğan hükümetinin hatalarının ağır faturasını Suriye'ye ödemek zorunda.
Geçen hafta Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü mütabakat çerçevesinde kurulan daimi ortak mekanizmanın ilk toplantısı yapıldı. Finlandiya'daki toplantıda Türkiye'ye terörle mücadelede destek sözü yinelendi. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında 28 Haziran'da Madrid'deki NATO zirvesinde imzalanan mütabakat kapsamında verilen taahhütlerin takibi ve hayata geçirilmesi için kurulan daimi ortak mekanizmasının ilk toplantısı gerçekleştirildi. Üç ülkeden yetkililerin katıldığı toplantı Finlandiya'nın güneyindeki Vantaa kentinde yapıldı. Daimi ortak mekanizmasının Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Heyette Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan temsilciler de yer aldı. İsveç heyetine Başbakanlık Devlet Sekreteri Oskar Stenström, Finlandiya heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salvarara başkanlık etti. Her iki ülkenin heyetlerinde de adalet, güvenlik ve istihbarat kurumlarından temsilciler hazır bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görüşmelerde İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye terörle mücadelede destek sözünü yenilediğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada görüşmelerde daimi ortak mekanizmasının çalışma esasları belirlenmiş, üçlü muhtırada kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeler gözden geçirilmiş, önümüzdeki dönemde atılması gereken somut adımlar üzerinde durulmuştur denildi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salvarara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mütabakat kapsamında Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir birliğine vardığını söyledi. Saruvara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid zirvesinde 28 Haziran'da imzalanan üçlü muhtıra çerçevesinde kurulan daimi ortak mekanizmanın düzenlenen ilk toplantısına ilişkin İsveç'in Dagens Nyheter gazetesine açıklama yaptı. Anlaşmada belirtilen işbirliği mekanizmasının kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Saluvara, "Biz Türkiye ile derin bir fikir birliğine vardığımızı düşünüyoruz. Türkiye Finlandiya'dan yeni iade taleplerinde bulunmadı. İsveç için bu konuda bir şey söyleyemem. Ana konumuz da bu değildi." ifadelerini kullandı. Öte yandan yetkililer toplantının başkent Helsinki'de yapıldığını duyurmuştu. Daha sonra bu bilgiyi düzelten Finli yetkililer toplantının Vantaa kentinde yapıldığını, güvenlik nedeniyle daha önce böyle bir açıklama yapıldığını kaydetti.
Ve son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. yılı özel programında yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın NATO görevi icra eden Türk savaş uçaklarına S-300 radar kilidi attığını ve bunun düşmanca bir davranış olduğunu belirterek, Yunanistan aslında NATO'ya meydan okumuştur dedi. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. yılı özel programında yaptığı konuşmada çeşitli konulara değindi. Yunanistan'ın S-300 radar kilidi atması düşmanca bir davranış diyen Erdoğan, Yunanistan aslında NATO'ya meydan okumuştur. Yunanistan bizim ne siyasi, ne ekonomik, ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz dedi. Erdoğan, Amerika bize vermedikleri F-35'leri Yunanistan'a ikram ederek Rus hava savunma sistemlerinin güya gözü gibi savunduğu bu uçaklarla aynı çuvala girmesine yolunu kendi eliyle açmıştır.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine taciz konusuna işaretle, kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez dedi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmasını, kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez şeklinde değerlendirdi. Akar, Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlallerine ve tacizlere de değinerek, Ege'de maalesef bu kötü komşu habire çeşitli şekillerde taciz ediyor. Şunu açıklıkla bir daha belirtelim. Deniz, kara ve hava kuvvetlerimiz herhangi bir taciz olduğunda asla taviz vermiyor, vermeyecek açıklamasında bulundu.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşçakalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan Hidropolitiği.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan Hidropolitiği isimli dizi sohbetimizin 10. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde uluslararası düşünce kuruluşları ve uzmanların Afganistan hidropolitiklerine yönelik görüşlerini ele alacağız.
İran ve Afganistan'ın düşünce kuruluşları ve hidropolitik uzmanlarına göre hidropolitik konular İran ve Afganistan'daki yeni hükümetlerin en önemli endişelerinden biri olacak ve bunu çözmek için çok fazla enerji harcanması gerekecektir. Afganistan ve İran arasındaki su anlaşmazlığı ve gerileme konusu batılı düşünce kuruluşlarında ve medyasında birçok yankı da bulmuştur. Atlantik Konsey, RAND Düşünce Odası, Lavey Institute ve bir dizi başka düşünce kuruluşu gibi bu düşünce kuruluşlarından bazıları bu konuyu esas olarak akademik bir bakış açısı ile ve çatışma çözümü bakış açısı ile ele almıştır. Ve anlaşmazlıkların çözümü için iki ülke arasında işbirliğini ve uluslararası kolaylaştırmayı önermiştir.
Avrupa Komisyonu, sınır ötesi su kaynaklarının geliştirilmesi, Afganistan, İran ve Pakistan arasında işbirliği için ne gibi beklentiler var başlıklı 2016 raporunda İran-Afganistan ilişkilerinde 4 ana gerilim alanı olduğuna inanıyor. İran'daki Afgan göçmenlerin sorunu, kültürel etki, uyuşturucu kaçakçılığı sorunu ve Hirman Nehri'nin sınır aşan suları sorunu bu sorunlardır. Rapor gerilimin en önemli ve en eski meselesinin Hirman Nehri suyu meselesi olduğuna vurgu yapıyor. Yazarlar ayrıca İran ve Afganistan arasındaki 1972 anlaşması ile ilgili olarak bu anlaşmanın bölgenin ve sulak alanların ekonomik, sosyal ve ekolojik bütünlüğünü korumak için fazla koruma mekanizması sağlamadığına inanıyor. Söz konusu raporda Kemal Han Barajı'nın Afganistan tarafından işletilmesinin anlaşmaya göre İran'a giden suyu 820 milyon metreküpten 380 milyon metreküpe düşürdüğü vurgulanıyor. Rapor Hirmand Antlaşması'nın İran'a sulak alanları korumak için sınırlı garantiler verdiğini vurguluyorlar. Böylece İran ve Afganistan arasındaki su geriliminin en önemli ve en eski meselesi Hirman suyu meselesidir.
Elizabeth Hosamı'nın 2018'de Afganistan'ın su sorunları ile ilgili yazdığı makalesinde, Foreign Policy dergisinde yayınlanan makalesinde Afganistan'ın su politikalarını ve anlaşmazlıkların çözümünde geleneksel yaklaşımların rolünü incelerken, komşu ülkelerle makul ve adil anlaşmalar hazırlamanın ve mevcut anlaşmayı güncellemenin önemini vurgulamış ve böyle bir değişimin İran ile bölgedeki hidrodiplomasiyi iyileştirebileceğini ve gerilimlerin önlenmesine yardımcı olabileceğini belirtmiştir.
Bir hidropolitik araştırmacı olan Glenn Harness, Uluslararası Su Hukuku web sitesinde Hirmand Anlaşması'nda İran için ana konunun Afganistan'daki su kaynakları geliştirme projelerinin takibi olduğunu yazmıştır. Barajların ve setlerin oluşturulması da dahil olmak üzere bu projelerde çevrenin korunması ilkesine, ortak su kaynaklarının ve sınır aşan nehirlerin makul ve adil bir şekilde kullanılmasına aykırı oldukları için İran'ın rızası yoktur. Bu nedenle 1972 anlaşması İran için çok sınırlı bir değere sahip ve çoğunlukla sadece içme suyu teminini garanti ediyor ve bu da az miktarda kaldığı için İran'ı tatmin etmiyor.
Tahran Radyosu.
...2009'dan 2010'a kadar Afgan hükümetinin enerji ve su bakanlığına danışmanlık yapan USAID olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın bir üyesi olan Margaret Wick, Soğuk Savaş sırasında su sorunları ve su hakları müzakerelerinin şimdi tamamen belirsiz hale geldiğini düşünüyor. İşgal döneminde Afganistan'ın hidropolitik politikalarına yön vermede Amerika'nın yıkıcı rolüne değinmeden İran ile Afganistan arasında su konularında müzakere yapılması gerektiğini vurguluyor.
Amerikan Düşünce Kuruluşu Atlantik Konseyi'de 2016 raporunda şunları söyledi. Hem İran hem de Afganistan çevre çalışmaları olmadan barajlar inşa ederek, kuyular kazarak ve iklim değişikliğine uygun olmayan mahsuller yetiştirerek bu iyi olmayan süreci devam ettiriyor. Daha iyi yönetim ve uluslararası yardım olmadan krizin yayılması muhtemeldir. Mevcut sözleşmeyle ilgili netlik kazandırılması mevcut durumda da hayati önem taşımaktadır. Çünkü Afganistan'da Hirmant suyu ulusal ve bölgesel bir sorun haline geldi ve bu da her Afgan hükümetinin sorunu çözmesini giderek zorlaştırıyor. Öte yandan İran için Hirmant su sorunu ulusal bir sorun haline geldi. Aslında 1979 İslam devriminden sonra tüm İran hükümetleri Hirmant anlaşmazlığı konusunda tek bir duruş sergilediler.
Lavi Düşünce Kuruluşu İran ve Afganistan su anlaşmasından su anlaşmazlığına başlıklı yazısında Kemalhan Barajı hakkında şu ifadelere yer verdi. Bu baraj İran ve Afganistan ihtilaflarının odak noktasıdır. Hirmant Nehri Afganistan ve İran arasında su hakları ve Kemalhan Barajı'nın inşası konusunda büyüyen anlaşmazlıkların merkezinde yer alıyor. Afgan hükümeti barajların inşasının Hirmant Anlaşması uyarınca su güvenliğini sağlamak durumunda olduğunu savunuyor. İki ülke arasındaki ilişkiler özellikle son yıllarda bu anlaşmaya rağmen su hakkı ve payı konusunda son derece gergin hale geldi. Lavi Düşünce Kuruluşu raporuna şöyle devam ediliyor. Afgan makamları kuraklık iddiasında bulunurken 1943'ten 2012'ye kadar olan verilere dayanarak Hirmant Nehri üzerinde yapılan hidrolojik bir değerlendirme bölgedeki 1983-2012 kuraklık dönemine rağmen nehrin yıllık ortalamasında önemli bir değişiklik olmadığını gösteriyor.
İran Batı Asya Bilimsel Araştırma ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Temmuz 2021'de İran ve Afganistan'ın hidropolitiği sistematik bir analiz, yapıcı bir çözüm başlıklı bir oturum gerçekleştirdi. Toplantının konuşmacıları İran ve Afganistan'ın su sorununu çözmek için sistematik bir analizle yenilik ilkesini göz önünde bulundurarak ve tekrardan kaçınarak yeni bir çözüm sunmanın gerekli olduğuna vurgu yaptılar. Afganistan'da su kontrolü sorunu bağımsız suya ihtiyaç duyma meselesinden farklıdır. Örneğin 1964-65 yılları arasında Afganistan'ın su kaynakları büyük oranda arttı. Ekili alan sabit kaldı ancak İran'a giren su kaynakları tekrar azaldı.
Kasım 2017'de İran'ın hidropolitik zorluklarının incelenmesi ve su siyasi gerilimlerin çözülmesinde su diplomasisinin gerekliliği başlığı altında bir dizi stratejik diyalog toplantısı Cumhurbaşkanlığı'nın stratejik değerlendirmeleri merkezi tarafından düzenlendi. Konuşmacılar şunu vurguladılar. İran'ın sınır sularındaki zorlukları öncelikle Afganistan ile ilgili. Afganistan'ın su kaynaklarının neredeyse tamamı bu ülkeden kaynaklanıyor ve bu Afgan hükümetinin Taliban'ın 2021'de Kabil'in kontrolünü yeniden ele geçirmesinden önce 21 su barajı inşa etmeyi planlamasına yol açmış durumda. Hintlilerin fonları ile inşa edilen Salma Barajı dahil ve bunun sonucunda İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed'in durumu su kaynakları açısından İran için bir sorun haline geldi. Afganistan'dan Hamun'a akan nehirlerle ilgili olarak sadece Hirmand için bir sözleşme yapılmıştır. Diğer nehirlerde yapım aşamasında olan barajlar, Hamun sulak ağlarının geleceği hakkında endişeleri artırmaktadır.
Terbiyat Müderris Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde su diplomasisi araştırmacısı ve yardımcı doçent ve Batı Asya Enstitüsü Hidropolitik Çalışmalar Bölümünün bilimsel denetçisi olan Dr. Hoccat Miyanabadi şuna inanıyor. Afganistan tüm su kaynaklarına ev sahipliği yapmasından ve komşuları bu nehirlerin aşağı havzasından bulunmalarından dolayı su sahipliği duygusu var. Son yıllarda Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani'nin milliyetçi ve bazen İran karşıtı edebiyatı bu yaklaşımı körükledi ve bazı Afgan medyası ve düşünce kuruluşlarının İran'ın su taleplerini zorlama, zorbalık, abartma ve yayılmacılık adlandırmasına yol açtı. Bu medya paradigmasında İran'ın Afganistan'daki Kemal Han Barajı gibi projelere karşı çıkması, 1972 tarihli Hirmand Antlaşması hükümlerine ve ortak nehirlere ilişkin uluslararası hukuk kurallarına uygun bir iddia olmadığı öne sürüldü. Daha çok hegemonik bir konu olarak görüldü. Bununla birlikte iki ülkeye mazeret üretmekten kaçınmalarını tavsiye eden ve anlaşmazlıkları çözmek için işbirliği ve mavi diplomasi çağrısı yapan medya organları da oldu.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan Hidropolitiği isimli dizi sohbetimizin son bölümü olan 10. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا